bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Demokrasimizle yüzleşmek. Emre Kongar. 1. dizin. Remzi Kitabevi 2. basım Ekim 2007. Bu kitap 314 sayfadır. Filyo Stüdyosu'nda Altı Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 2 Kasım 2007. Okuyan Levent Filyos. Arka kapak. Demokrasimizle niçin yüzleşmeliyiz? Özürlü demokrasimizin çelişkileri nelerdir? Demokrasi nedir, nasıl kurulur, nasıl işler, nasıl gelişir? Çok partili düzenimiz dışa bağımlı yağmacı bir liderler oligarşisine nasıl dönüştü? Kadınların ezildiği bir toplumda demokrasi olur mu? Türk milliyetçiliği ile Kürt milliyetçiliğinin birbirleriyle ve demokrasiyle ilişkileri nedir? Atatürkçülük, Kemalizm ne kadar demokratiktir? Askerlerin tutum ve davranışları demokrasiyi nasıl etkiliyor? Demokrasimiz küreselleşmeden nasıl etkileniyor? Demokrasi ve laiklik ile siyasal radikal İslam'ın ilişkileri nedir? Ilımlı İslam devleti modelini kim geliştirdi? Bu model Türkiye'yi nasıl etkiliyor? Medyamızın yapısı demokrasimizi geliştirmeye uygun mu? Dışa bağımlı yağmacı bir liderler oligarşisi dinci oligarşiye doğru nasıl kayıyor? Türkiye bir gün Malezya ya da İran olur mu? Demokrasi konusunda kafalar nasıl karıştırılıyor? Cumhuriyet mitinglerine katılanlar buharlaştı mı? Demokrasimizi korumak ve geliştirmek için nerelerde neler yapılabilir? Bireysel olarak bizler neler yapabiliriz? Reşit Emre Kongar, 13 Ekim 1941'de İstanbul'da doğdu. 1963 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümünü, 1966 yılında da Michigan Üniversitesi Sosyal Çalışma Yüksek Okulu'nu MSW derecesiyle bitirdi. 1968 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde Sosyal Çalışma Yüksek Okulu'nu kurdu ve buraya müdür olarak atandı. 1981 yılı Temmuz ayında Atatürk ve Devrim Kuramları adlı takdim teziyle Hacettepe Üniversitesi Senatosu'nca profesörlüğe yükseltildi. 15 Şubat 1983 tarihinde askeri rejimin üniversite konusundaki uygulamalarını protesto etmek için üniversiteden istifa etti. 1983-1987 tarihleri arasında Hürriyet gazetesinde danışmanlık, 1987-1991 tarihleri arasında da Kamar Kamuoyu Araştırma Şirketi'nde yöneticilik yaptı. 17 Nisan 1992 tarihinde Kültür Bakanlığı Müsteşarlığı'na atandı. Kasım 1995'te müsteşarlık görevinden ayrıldı. 1996'da üniversite öğretim üyeliğine geri döndü. 15 Ocak 1996'da Federal Almanya Devleti tarafından Üstün Hizmet Madalyası Büyük Liyakat açıyla, 1 Şubat 1996'da İtalya Devleti Komandatore Madalyası'yla, 15 Şubat 1996'da da Polonya Devleti Komandör Nişanı'yla ödüllendirildi. 2001 yılında Cumhuriyet Gazetesi yayın danışmanlığına atandı. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi'nde saat başı görevli ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde de fahri olarak hocalık yapmakta, ayrıca Cumhuriyet Gazetesi'nde köşe yazarlığını sürdürmektedir. Türkiye'nin Toplumsal Yapısı adlı kitabıyla 1977 yılında Türk Dil Kırımı Bilim Ödülünü, Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği adlı kitabıyla 1979 yılında Sedat Simavi Vakfı Sosyal Bilim Ödülünü, 21. yüzyılda Türkiye adlı kitabıyla 1998 Aydın Doğan Sosyal Bilimler Ödülünü kazandı. Evli ve 3 çocukludur. Sitesi www.kongar.org. Profesör Doktor Emre Kongar'ın yayın evimizdeki öteki kitapları. Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği 12. Basım 2007. Toplumsal bilimlerdeki büyük, orta ve küçük boy değişme kuramlarının anlatıldığı, eleştirildiği ve Türkiye için sonuçlar çıkarıldığı bir temel başvuru kitabı. Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü. Devrim Tarihi ve Toplum Bilim Açısından Atatürk 10. Basım 2006. Atatürk'e toplum bilim kuramlar açısından yeni bir bakış. Türk Toplum Bilimcileri 1, 5. basım 2003, Emre Kongar'ın arkadaşlarıyla birlikte yazdığı bir temel başvuru kitabı. Türk Toplum Bilimcileri 2, 3. basım 2001, 1. cildin devamı, her toplum bilimcinin elinde bulunması gereken bir yapıt. Kültür Üzerine, 8. basım 2005, Kültür Üzerine Temel Bilgiler, Denemeler, Kültürümüzün Kaynakları ve Özellikleri. Demokrasi ve Kültür 6. basım 2007, Demokrasimizin Sorunları, Kültür ve Demokrasinin İlişkileri. 12 Eylül Kültürü 5. basım 2007, 12 Eylül'ün kültürel açıdan eleştirisi. Atatürk Üzerine 6. basım 2006, Atatürk Üzerine Özgün Denemeler. Türkiye Üzerine Araştırmalar 2. basım 1996, Gecekondu Aile ve Kent Planlaması Üzerine Toplum Bilimsel Yaklaşımlar. Yaşamın Anlamı 12. basım 2006, Yaşam, Sevgi ve Üretim Üzerine Otobiyografik Denemeler. Hoca Efendi'nin Sandukası Roman 17. basım 2007, günümüz toplumunun, üniversitenin ve öğrenci olaylarının hicvedildiği Fatih Sultan Mehmet döneminde geçen bir aşk, macera ve gerilim romanı. Ben Müsteşarken 10. basım 2006, Emre Kongar'ın Ankara'da siyaset, bürokrasi ve sanat çevrelerinde yönetici olarak geçirdiği yıllar, eleştirel bir mizah anlayışıyla anlattığı anı kitabı. Demokrasi ve Laiklik 5. basım 2006, günümüzün saptırılmış kavramları olan demokrasi ve laiklik konularında açıklayıcı yazıları toplandığı bir aydınlanma kitabı. 21. yüzyılda Türkiye 40. basım 2007, geçmişten günümüze, günümüzden geleceğe Türkiye'yi çözümleyen bir başyapıt, Aydın Doğan Vakıf Ödülü. Yamyamlara Oy Yok 5. basım 1999, Türkiye'de siyasal yozlaşma ve politikacıların nasıl yamyamlaştığı üzerine denemeler. Konsantremi Bozma 4. basım 2006, Profesör Emre Kongar keskin gözlem gücü ve derin kültürüyle hem Türkiye'deki medyanın hem de medyatik Türkçenin sorunlarına eğiliyor. 28 Şubat ve Demokrasi 4. basım 2007, 28 Şubat'ın demokrasimiz açısından ifade ettiği anlam ve Türkiye'nin demokrasi sorunları üzerine düşünceler. Kızlarıma Mektuplar 54. basım 2007, Emre Kongar'ın okumak için evden ayrılan ikiz kızlarına yazdığı, onlarla dertleştiği, kendisini ve erkek egemen feodal toplumu eleştirdiği mektuplar. Küresel Terör ve Türkiye 10. basım 2007, Profesör Emre Kongar bu yapıtında küreselleşmeyi, küreselleşen terörü ve bu ikisinin dünyayı ve Türkiye'yi nasıl etkileyeceğini irdeliyor. Demokrasi ve Vampirler 4. basım 2002, Türkiye'de demokrasinin yaşama düzenine nasıl dönüştüğüne ilişkin güncel çözümleme ve yorumlar. Yozlaşan Medya ve Yozlaşan Türkçe 3. basım 2003, Yozlaşan Medyanın Sorunları, Türkçe Yanlışları ve Çözüm Önerileri. Babam, Oğlum, Torunum 5. basım 2005, Emre Kongar'ın 100 yıllık aile öyküsünü Türkiye'nin toplumsal değişmesine koşut olarak anlattığı anlar. Trajikomik 6. basım 2005, Emre Kongar'ın toplumsal sorunlarımıza ince bir mizah anlayışıyla eğildiği, hem gülümseten hem de düşündüren bir kitap. Tarihimizle Yüzleşmek 85. basım 2007, resmi ve gayri resmi tarihin eksiklerini, yanlışlarını irdeleyen bir çalışma. Giriş sayfa 11. Sevgili okurlarım, dünya ve Türkiye son derece hızlı bir biçimde değişiyor. Bu değişmenin altında hiç kuşkusuz baş döndürücü bir hız kazanan teknolojik ilerleme, özellikle de benim bilişim devrimi dediğim bilgisayar ve iletişim teknolojisindeki inanılmaz gelişme var. Ayrıca küreselleşme olgusu bu değişimin Türkiye'ye bugüne kadar olduğundan çok daha hızlı ve çok daha derin bir biçimde derhal yansımasına yol açıyor. Kitabın ilerideki bölümlerinde dünyadaki bu değişmenin anlamını ve Türkiye'ye yansımalarını ayrıca irdelemeye çalışacağım. Şimdilik bu teknolojik ilerleme ve gelişmenin toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasal sonuçlarının Türkiye'ye dünyadan küreselleşme yoluyla aktarıldığını ve ülkemizde demokrasi aracılığıyla uygulamaya konulduğunu belirtmekle yetineceğim. Bu açıdan bu kitabın iki ekseni olacak. Ağırlıklı olarak demokrasi ve arka planda da küreselleşme. Sevgili okurlarım, demokrasi ve küreselleşme sözcüklerinin baş harflerini büyük harfle yazdığıma dikkat etmişsinizdir. Bunun nedeni, örneğin demokrasiden sadece genel anlamda değil, özellikle ülkemizdeki uygulamalar bağlamında kendine özgü bir model olarak da söz edeceğimdir. Dipnot: Benzer nedenlerle oligarşi, çok partili rejim ya da liderler oligarşisi gibi kavramların da baş harflerini büyüttüm. Tabii ki demokrasinin evrensel ilkelerine göndermeler, karşılaştırmalar yapacağım. Ama demokrasi dediğimde sözünü ettiğim esas kavram bizim demokrasimizdir. Bu kitapta bizim demokrasimizin ne olduğunu, ne olmadığını, hangi şartlarda doğduğunu, eksiklerini, yanlışlarını ve tabii nasıl daha iyi işleyen bir rejim haline getirilebileceğini tartışmaya çalışacağım. Çünkü dış konjonktürün yani dünyadaki gelişme ve değişmelerin ülkemiz üzerindeki etkilerini simgeleyen küreselleşme bağlamındaki uygulamalar demokrasi adına yapılıyor. Ne hazindir ki çok partili rejimimizin yozlaştırılması, yağma düzenine, liderler oligarşisine ve nihayet dinci oligarşiye doğru dönüştürülmesi de yine demokrasi adına uygulamaya koyuluyor. Bu süreçleri iyi anlamazsak ne ülkemizin nereye nasıl gittiğini anlarız ne de bu gidişi etkileme şansımız olur. Sevgili okurlarım, sakın bu kitabın derin ve anlaşılmaz soyutlamalarla dolu olduğunu sanmayın. Tam tersine kimi bölümleri okurken adeta bir hicviye, bir kara mizah okur gibi olacaksınız. Ama daha çok üzülecek, kızacak ve dilerim ki son bölümleri de okuduktan sonra her şeye karşın umutlanacaksınız. İyi okumalar dileğiyle, buyurun demokrasimizle yüzleşmeye. Birinci bölüm. Niçin demokrasimizle yüzleşmeliyiz? Sayfa 13. Demokrasimizle yüzleşmek için 1946'dan beri uygulamaya çalıştığımız ve adına demokrasi dediğimiz bu çok partili rejimin bizi nereye götürdüğüne bakmak gerek. Yani önümüzde görünen yol nedir ve bizi nereye götürüyor? Gelecekteki seçeneklerimiz nelerdir? Bu seçenekleri acaba demokratik yöntemlerle belirleyebilecek miyiz? Nereye gidiyoruz? Türkiye bir yolda hızla ilerliyor. Nereye? Çağdaş yapıya doğru mu yoksa çağ gerisi bir düzene mi? Avrupa Birliği'ne mi yoksa ılımlı İslam devletine mi ya da Malezya'ya doğru mu? Kimilerine göre bu yol AB'ye gidiyor. Sonu aydınlık. Türkiye yeter ki AB'ye bir girsin. Ne özgürlük sorunu kalacak ne demokrasi sorunu. Ne Kıbrıs sorunu kalacak ne ayrılıkçı etnik sorun ne de soykırım iddiaları ve bu iddiaların sonuçları. Bütün iç ve dış sorunlar bu yolun sonunda çözülecek. Kimilerine göre ise bu yol ılımlı İslam devletine gidiyor. Sonu karanlık. Türkiye bu yolda ilerledikçe totaliter bir düzene yaklaşıyor. Önce eğitim, sonra yargı, sonra kamu yönetimi, sonra sivil toplum örgütleri, sonra toplum. En sonunda da devlet dinsel dogmalar üzerine oturtulacak. Her değişme, her yeni yasa ya da yeni yasa tasarısı, her yeni uygulama ülkeyi bu karanlığa doğru sürüklüyor. Türban ve tesettür yaygınlaşıyor. Türban kadının özgürleşmesinin mi işareti yoksa köleleşmesinin mi? AB yolunda yeni ceza yasası ve ceza muhakemeleri yasası kabul edildi. Türkiye daha özgür ve daha güvenli mi oldu? Yoksa yargılanan yazarlar, hapse atılan rektör, hakkında iddianame hazırlanan komutan, yaygınlaşan gasp, soygun olayları ve çete örgütlenmeleri daha güvensiz bir toplumun işaretleri mi? Kur'an kursları yaygınlaşıyor. Her yıl 2 milyon, yazıyla 2 milyon çocuğumuz Kur'an kurslarından geçiriliyor. Yaratılış inancı evrim kuramıyla birlikte ders kitaplarına girdi. Tarih kitapları yeniden yazılıyor, Atatürk azalıyor, Osmanlı öne çıkıyor. Yeni bir anayasa yapılıyor, bazı temel maddeler ve tanımlar değiştiriliyor. Türkiye AB'ye mi yaklaşıyor, ılımlı İslam devletine mi? Amerikalı politikacılar Türkiye'yi bir İslam devleti, bir İslam demokrasisi diye niteliyor. Sanki Türkiye laik değilmiş gibi. Sanki tek bir dine, tek bir mezhebe, tek bir inanca dayalı demokrasi olabilirmiş gibi. Dışişleri Bakanı Türkiye'nin Büyük Orta Doğu Projesi BOP veya Genişletilmiş Orta Doğu Projesi GOP bağlamında ABD ile birlikte davranacağını açıklıyor. Bu karar Türkiye'yi AB'ye mi yaklaştırıyor, ılımlı İslam devletine mi? Başbakan Türkiye'nin en üst idari yargı organı olan Danıştay'a bir türban kararı için "Efendi bu senin işin değil, Diyanet'in işi." Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de yine aynı konudaki bir karar için "Bunu din ulemasına sormak lazım." diye sesleniyor. Yargıyı din adamlarının baskısı altına alan bu anlayış Türkiye'yi AB'ye mi yöneltiyor, ılımlı İslam devletine mi? Türkiye yeni anayasa tartışmaları yapıyor. Yeni anayasa 1982 anayasasından daha mı özgürlükçü olacak, yoksa özgürlükçülük adına din devletinin, dinci oligarşinin önünü açan bir nitelik mi taşıyacak? Türkiye'nin mayasındaki çelişki. Peki Türkiye'nin nereye gideceğine kim karar verecek? Demokrasimizle yüzleşmek için bu soruları cesurca kendimize sormak ve yanıtları dürüstçe aramak gerek. Türkiye nereden geldi? Nereye gidiyor? Kim götürüyor? Türkiye endüstrileşme aşamasından gelmedi. Emperyalizme karşı yapılan bir bağımsızlık savaşından geldi. Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı evrimleşmesinden gelmedi. Atatürk'ün devrimlerinden geldi. Türkiye'nin mayasında iki belirleyici var. 1. Yaşam biçiminde toplumsal ilişkilerinde bir din tarım imparatorluğu olan Osmanlı kültürünün, geleneğinin, göreneğinin feodal kalıntıları. 2. Din tarım imparatorluğunun feodal siyasal, toplumsal, kültürel ve ekonomik yapısını emperyalizm karşıtı bir savaşın zaferinden aldığı güce dayanarak aydınlanmayla tasfiye etmeye çalışan, endüstrileşme ve kentleşme olgularının önünü açan, laik, demokratik, sosyal hukuk devletini hedefleyen Atatürk devrimleri. Türkiye'nin mayasındaki bu iki temel öge birbiriyle uyumlu değil, çelişik. Cumhuriyet tarihi aslında bu iki çelişik öge arasındaki mücadelelerin de tarihidir. Bu mücadeleye isterseniz geçmiş ile geleceğin, feodalite ile çağdaşlığın, şeriat ile aydınlanmanın, padişahlık ile cumhuriyetin, hurafe ile bilimin çatışması da diyebilirsiniz. Bu çelişkiyi din devletinin önünü açmak için kullananlar ise ona devlet ile milletin çatışması diyorlar. Türkiye'deki filmin senaristi, yönetmeni, başrol oyuncuları kim? Hepimizin bildiği bir genel kuralı yineleyelim. Her toplum her an değişir. Değişme süreci her toplum için kaçınılmazdır. Türkiye bu değişme sürecini Atatürk devrimleriyle pek çok başka toplumdan çok daha hızlı yaşamış ve yaşamaktadır. Hiçbir toplum durağan bir fotoğraf olarak değerlendirilemez. Her toplum sürekli oynayan, değişen sahnelerden oluşan bir film gibi algılanmak zorundadır. Türkiye'deki filmi kim çekiyor? Ülkemizde nasıl bir senaryo sahneleniyor? Bu senaryonun yazarı kim? Yönetmeni kim? Baş oyuncular kimler? Figüranlar kim? Biz halk olarak, seçmenler olarak figüran rolündeyiz. Baş oyuncular politikacılar. Yönetmenin bir ayağı Brüksel'de, bir ayağı Washington'da. Peki ya senarist? Türkiye'de oynatılan filmin senaryosunun yazarı kim? Tarih mi? Halk mı? ABD mi? AB mi? Ermeni diasporası mı? Rum lobisi mi? Ayrılıkçı etnik örgüt mü? Dinci oligarşi mi? Film nasıl gelişecek, nasıl sonlanacak? Onu bilmek zor. Ama bir nokta kesin. Bu filmde kendisine figüran rolü biçilenler, yani halk, başrol oyunculuğuna el koymazsa bu filmin sonu iyi gelmeyecek. Demokrasimizle yüzleşmek bu açıdan önemli. Seçmen, halk ya da millet bu senaryoya egemen olabilir mi? Olabilirse nasıl? İşte bu sorunun yanıtını arayacağız demokrasimizle yüzleşirken. İkinci bölüm. Mevcut demokrasimizdeki trajikomik yasal ve teknik çelişkiler. Sayfa 19. Aşağıdaki bölümü okurken belki de bir hicviye, bir kara mizahla karşı karşıya olduğunuzu düşüneceksiniz. Ama ne yazık ki durum öyle değil. Bütün yazılanlar gerçek. İnsan keşke bunlar şaka olsaydı diye düşünmekten kendini alamıyor. Bir parti Türkiye'de yüzde kaç oy alırsa iktidar olur? Bazen %42 yetmez, bazen %34 yeter. Hemen bir çelişkiyi vurgulayarak konuya girelim. Bazen %42 oy alan bir parti tek başına iktidar olamaz. Bazen de %34 oy alan bir parti tek başına iktidar olur. Bırakın iktidar olmayı, anayasayı değiştirecek 2/3 çoğunluğa bile çok yaklaşabilir. Çünkü Türkiye'de seçim sistemleri o denli sık ve o kadar çok değişmiştir ki ciddi bir seçim geleneği oluşamamıştır. Sevgili okurlarım, biliyorsunuz serbest seçimler bir demokrasinin en önemli ögesidir. Serbest seçimler olmadan bir demokrasiden söz etme olanağımız yoktur. Tabii serbest seçimler içinde sadece gizli oy, açık sayım sistemi yetmez. Seçimlere birbirinden farklı görüşleri savunan birden çok sayıda partinin girmesi gerekir. Bu da yetmez. Seçimlere giren partilerin propaganda hak ve olanakları iktidardaki partiyle eşit olmalıdır. Tüm sistemin seçmen listelerinin oluşmasından, sandık başındaki oy sayımlarına ve sonuçların ilanına kadar her vatandaşın gözlemine açık, tümüyle yargı denetimine tabi ve sözcüğün tam anlamıyla şeffaf olması gerekir. Seçim sistemi her ülkedeki demokrasi geleneğinin temelini oluşturur. Bunun için de önce seçim sisteminin kendisinin geliştirilerek mükemmelleştirilen bir gelenek oluşturmuş olması gerekir. Türkiye'de bu gelenek oluşturulamamıştır. Çok partili düzene geçildiğinde çoğunluk sistemi uygulamaya konulmuş, bunun çoğunluğun diktatörlüğüne yol açtığı görülerek nispi temsil sistemine geçilmiş, nispi temsil sistemi de çok sık değiştirilmiştir. Bu nedenle demokrasinin en önemli ögesi olan zorunlu ama tek başına yeterli olmayan serbest seçimlerin kuralları bir türlü yerine oturtulamamıştır. Örneğin 1977 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi %42 oy aldığı halde iktidarı oluşturabilecek sayıda sandalye elde edememiştir. Buna karşılık 2002 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi %34 oyla mecliste neredeyse anayasayı bile değiştirebilecek 3/2 çoğunluğa yaklaşabilmiştir. Bugünkü seçim sisteminde %11 oy alan bir parti meclisteki bütün sandalyeleri kazanabilir. Tabii yukarıda anlattığım yüzde oranlarına ilişkin çelişki zaman içindeki uygulamalara baktığımızda ortaya çıkan bir değişimden kaynaklanıyor. Bugün iyi kötü bir seçim yasamız ve buna göre yapılan uygulamalar var. Bugünkü yasa bir partinin meclise girebilmesi için ülke ölçeğinde %10 oy almasını zorunlu kılmaktadır. Kısaca %10 barajı denilen bu sistem 2002 seçimlerinde kullanılan oyların kabaca yarıya yakın bir bölümünün %46 mecliste temsil edilememesine yol açmıştır. Üstelik bir parti DYP %9,5 gibi trajik bir oranla meclis dışında kalmıştır. Bir başka deyişle %0,5 bir oran bir partinin meclise temsilini engellemiş, meclise giren öteki iki partiyi ise hak ettiklerinden çok daha fazla sandalye kazandırmıştır. İstikrar adına koyulan bu %10 barajı tüm dünyadaki en yüksek orandır. Büyük bir temsil adaletsizliğine yol açmakta siyasal yelpazedeki pek çok görüşün meclise girmesini engellemektedir. Her seçim sistemi olası sonuçlar kuramsal olarak öngörülerek denetlenebilir. Nedenle yararlı ve zararlı olduğu uç örnekler dikkate alınarak görülebilir. %10 barajı da kuramsal bir aşırı örnekle denetlendiğinde ortaya şöyle bir garip durum çıkmaktadır. Ülkedeki siyasal görüşlerin çok çeşitli olduğunu ve her bir görüşün farklı bir siyasal parti tarafından temsil edildiğini ve sayıları 10 dolayında olan bu siyasal partilerin güçlerinin birbirine yakın olduğunu varsayalım. Seçim sonuçları o denli garip manzara oluşturabilir ki, örneğin biri hariç bütün siyasal partiler %10'dan az oy alabilir ve sadece tek bir parti %11 ile meclisteki bütün sandalyeleri kazanabilir. Tabii bu olasılık en azından şimdilik gerçek yaşamda gerçekleşebilecek bir seçenek gibi görünmüyor. Ama sistemin mantıksızlığını, tehlikesini ve temsil adaletini nerelere kadar engellediğini göstermesi bakımından dikkate alınması gerekir. Aslında böyle aşırı bir örneğe bile gerek yok. Yukarıda da belirttiğim gibi Türkiye bu barajın garip bir sonucunu 2002 seçimlerinde yaşadı. Bir parti AKP aldığı 1/3 oyla mecliste 1/3 oranında sandalye kazandı. %10 barajına takılan partilerin aldıkları toplam oy 13,5 milyondu. Buna karşılık 1/3 çoğunluğa erişen iktidar partisinin tüm oyları ancak 10 milyon 800 bine ulaşıyordu. Yani iktidarın aldığı oylardan yaklaşık %25 daha yüksek olan bir seçmen görüşü mecliste temsil edilemiyordu. Üstelik %10 barajı toplumda azınlıkta kalan düşüncelerin meclise girmesini engellemek için konduysa bu da işe yaramıyor. Bağımsız adaylar aracılığıyla bu engel aşılıyor. Her görüş bağımsız adaylar göstererek ve bu adayların seçilmesini sağlayarak mecliste temsil ediliyor. Üstelik azınlıkta da kalsalar aykırı görüşlerin de mecliste temsil edilmeleri demokrasilerde kötü bir şey de değil. Toplumdaki farklı görüşleri meclise yansıması ve fikir çatışmalarının demokrasinin genel kuralları içinde yapılması toplumsal barışa ve siyasal istikrara zarar değil, yarar sağlar. Tabii demokratik rejimin ve anayasanın genel kurallarına uyulması koşuluyla. Dokunulmazlıklar, uyuşturucu kaçakçılığından zimmetine para geçirenlere kadar çok kişiye kalkan oluyor. Meclisteki kürsü dokunulmazlığı demokrasilerde gerekli. Düşünce ve ifade özgürlüğü bu dokunulmazlık olmadan gerek meclis dışında gerekse mecliste sağlanamaz. Ancak bizde bu dokunulmazlık da pek çok hak gibi kötüye kullanılıyor. Örneğin partinin parasını zimmetine geçirmekten sanık olarak ceza davasıyla yargılanan politikacılar aklanmadan ülkenin en üst makamlarına seçilebiliyor ve tabii yargı süreci hemen duruyor. Örneğin hakkında evrakta sahtecilik ve yolsuzluk suçlaması olanlar yargıda aklanmadan meclise girebiliyor. Şimdi sıkı durun. Bu dokunulmazlık sahiplerinin oluşturduğu çıkar grupları bütün adalet sistemini alt üst eden af yasaları çıkararak kendi kendilerini yargı denetimi dışına çıkarabiliyor. Daha bitmedi. Bir aşiret yapısına sırtını dayayan bazı politikacılar aldıkları aşiret desteğiyle meclisteki yerlerini garanti ediyor ve aşiret gücüne ekledikleri siyasal güçle uyuşturucu işine bulaşıyor. Üstelik de devletin karakolunu basarak sanık sıfatıyla gözaltına alınan akrabalarını kaçırıp götürüyorlar. Sevgili okurlarım, yukarıdaki olayların gerçek olmadığını sakın düşünmeyin. Hepsi gerçek olaylardan alınmış örneklerdir. Üstelik bunlar kamuoyuna yansıyan açık bilgiler. Kim bilir kapalı kapılar ardına daha neler oluyor? Örneğin önce özelleştirme kapsamında olan ve şimdi de özelleştirilmiş bulunan bir şirketin %14,75 hissesi gece yarısı bir özel anlaşmayla yurt dışından bir yatırımcıya devredilivermiş, sonra şirket özelleştirilince o yatırımcı büyük karlar etmişti. Kim bilir daha bunun gibi ne örnekler var. Bir önceki dönem seçilmiş ancak 2007 seçimlerinde meclise giremediği için yargılanacak olan milletvekillerinin dava konularını aşağıda gösterdim. Eminim listeye baktığınızda benim gibi sizin de tüyleriniz diken diken olacak. Bizi kimler yönetiyor diye düşüneceksiniz. Liste 19 Ağustos 2007 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nden alınmıştır. Resmi evrakta sahtecilik, ihaleye fesat karıştırmak, kamu kurumunu dolandırmak, yalan beyanda bulunmak, hizmet nedeniyle emniyeti suistimal, görevli memura hakaret, hırsızlık, kaçak elektrik kullanmak, faili belli olmayacak biçimde adam yaralamak, bir kısım kooperatiflere usulsüz arsa tahsis etmek, teşekkül halinde akaryakıt kaçakçılığı, tehdit, silahlı yağma suçuna azmettirme. Bu suçlardan sanık olarak yargılanacaklar bu dönem seçilemeyen 84 eski milletvekili hakkında hazırlanan 227 dosya. Sevgili okurlarım, son seçimde bile meclise giren 150 milletvekiliyle ilgili 285 dosya var, dokunulmazlık zırhına takılan. Ne utanç verici bir tablo değil mi? İşte bizim demokrasi dediğimiz rejim böyle bir düzen. Bu konuda son bir maskaralığa daha işaret etmek istiyorum. Hemen hemen bütün iktidar partileri muhalefetteyken milletvekili dokunulmazlıklarını sadece kürsü özgürlüğüyle sınırlayacaklarını ve öteki alanlardaki dokunulmazlıkları kaldıracaklarını ilan etmiştir. Ne yazık ki iktidara gelince verdikleri bu sözü tutmamışlardır. Daha da ciddi bir sorun, seçmenin sözünü tutmayan bu partilere yalancılıklarından ve dokunulmazlık ardında yaptıkları yolsuzluklardan dolayı hesap sormamasıdır. Türkiye'nin en ciddi demokrasi sorunlarından biri seçmenin bu konudaki ilgisizliği, bilinçsizliği ve eylemsizliğidir. Milletvekillerini halk seçmez, genel başkanlar tayin eder. Sevgili okurlarım, Türkiye'deki demokrasinin en önemli ayıplarından biri milletvekili adaylarının partili ya da partisiz seçmenler tarafından değil, doğrudan genel başkanlar tarafından belirlenmesidir. Tabii siyasal partiler yasasında adayların seçim yoluyla belirlenmesine olanak sağlayan hükümler var. Ama hemen hemen hiçbir parti bu olanakları kullanmayıp adayları merkezden belirliyor. Merkez demek ise genel başkan demek. Bu durum ise Türkiye'de zaten yağma düzeniyle yozlaşmış olan demokrasinin sanki bu yozlaşma yetmiyormuş gibi ayrıca bir de liderler oligarşisine dönüşmesine neden oluyor. Burada bir parantez açıp genel başkan diktasının mekanizmasına değinmek istiyorum. Genel başkanları partinin kurultay delegeleri seçer. Türkiye'de bütün siyasal partilerin 1200-1300 delegesi vardır. Bu delegeler partiye kayıtlı yani partili vatandaşlar tarafından güya seçilir. Partiye girmek isteyen vatandaşların kayıtlarını ise il veya ilçe örgütleri yapar. Yani partide çalışmak isteyen vatandaşların seçimi parti örgütleri tarafından yapılır. Yine partililer tarafından seçilmeleri gereken bu örgütler de tahmin edeceğiniz gibi bütünüyle genel merkez tarafından belirlenir. Parti merkez örgütü istediği il veya ilçe yönetimini seçilmiş olup olmadığına bakmaksızın görevden aldığı için bütün partilerin örgütleri genel başkana bağlı kişilerden oluşur. Hizipçilik zaten bu demektir. Genel merkeze karşıysanız genel başkan hizmi sizi hemen muhalif hizip diye niteler ve tasfiye eder. Genel başkanı seçecek olan kurultay delegeleri güya zaten genel merkeze bağlı olarak kayıtları yapılmış olan partili vatandaşlar tarafından seçilir. Böylece genel başkanı seçecek olan delegeler onları seçecek olan partiye kayıtlı üyeler ve bunları belirleyen parti örgütleri yukarıdan parti merkez örgütü tarafından belirlenmiştir. Sonra da bu delegeler gider genel başkanı seçer. Parti içi demokrasi kavramı bu biçimde uygulanan bir seçim maskaralığıyla rafa kaldırılır. Özet olarak genel başkanın belirlediği güya seçilmiş delegeler, genel başkanı seçtiği için kimse ne denli başarısız olursa olsun genel başkanı yerinden oynatamaz çünkü seçmenlerini o belirlemektedir. İşte Türkiye'deki siyaseti aşağıdaki küçük yağmacılarla yukarıdaki büyük yağmacıların oyuncağı haline getiren ve adına demokrasi denilen ama aslında yağmacı bir liderler oligarşisine dönüşmüş olan yoz, çok partili düzen aslında budur. Delegeleri kendine bağlı tutmak için onları tatmin etmek zorunda olan genel merkez, yaptığı yağmadan onlara da pay vermeye, yani ihaleleri, arsa yağmasını ve belli kaynakların tahsisini onlarla paylaşmaya mecburdur. İleride bu konunun üzerinde ayrıca duracağım için şimdilik sadece mekanizmaya dikkati çekmekle yetiniyorum. Şimdi dönelim milletvekillerinin halk tarafından seçilmeyip genel başkanlar tarafından atanmış olmasına. Bu liderler oligarşisi düzeni içinde çeşitli biçimlerde bir kez seçildikten sonra bir mucize olmadıkça yerlerinden kıpırdatılamayacak olan genel başkanlar bu güçlerini güçlerine güç katmak için kullanır ve seçim zamanları milletvekili adaylarını da kendileri belirler. Genel seçimlerde milletvekili olmak veya milletvekilliğini devam ettirmek isteyenler, genel başkanı hoş görünmek için olmadık taklalar atar, olmadık maskaralıklar yapar. Yeterince kişilikli olan ve zaman zaman genel başkanın çizgisine eleştirel gözle bakan veya onu açıkça eleştirme cesareti gösterenlerin aday olmak veya seçilecek bir sıraya konmak için hiçbir şansı kalmaz. Tabii genel başkanlar da insandır, onlar da hata yapar. Az da olsa seçmece yöntemle meclise gelmiş olan kişilikli politikacılar da görülmüştür ama bunların siyasal yaşamı uzun sürmez. Böylece genel başkana doğum günü için sadakat, sadakat, yine sadakat diyerek armağan veren meclis grupları oluşur. Milletvekillerini halk yerine genel başkanların seçmesi sonucunda meclis sadece işlevini yitirmekle kalmaz. Türkiye'yi tek bir kişi iktidar partisinin genel başkanı yönetir. Tabii yönetici sayısı koalisyon hükümetlerinde ortaklığa katılan parti sayısıyla orantılı olarak çoğalır. Ama sonuç değişmez. Türkiye'yi seçilmişlerden oluşan bir meclis değil, liderler oligarşisinin ürünü olan, atanmış ve bu nedenle de genel başkanın sözünden çıkmayan milletvekilleri yönetir. Bir Bayburtlu seçmen, dört İstanbullu seçmene bedel. Sevgili okurlarım, Türkiye'de bir kez iktidara gelenler genellikle bir daha gitmemek ya da en azından önlerindeki seçimleri kazanmak için her türlü çareye başvurur, her çabayı gösterir. Ellerindeki iktidar gücünü ve tabii yasa yapma yetkisini kullanan bu politikacılar, seçim yasaları ve siyasal partiler yasasıyla akla hayale gelmeyecek oyunlar oynamış ve sistemi iktidar partisinin çıkarları doğrultusunda iyice yozlaştırmıştır. Klasik yöntemlerden biri seçim çevreleriyle oynamaktır. İktidar partisi kendine karşı oy çıkan ilçeleri güçlü olduğu ilçelerle birleştirip garip seçim bölgeleri oluşturur. Böylece sonuçları etkilemeye çalışır, kimi zaman başarıya da ulaşır. İktidarın eğilimine göre bazen seçimlerde tercihli oy kullanmak olanaklı olur. Bazen bu seçenek kaldırılır. Meclis eskiden 450 sandalyeliydi. Sonradan Türkiye Milletvekilliği diye bir kavram icat edilmiş, meclisteki sandalye sayısı 450'den 550'ye çıkarılmıştı. Sistem Anayasa Mahkemesi'nden dönünce işleme koyulamamış ama mecliste 100 sandalye ilave yer açılarak halkın üzerine 100 milletvekilinin daha yükü bindirilmiştir. Tabii hiçbir siyasal parti de buna sesini çıkarmamıştır. Çünkü bu hepsinin işine gelmiştir. İşte bu çerçevede milletvekilliği dağılımı esasları da birçok kez değiştirilmiştir. Örneğin bir ara kontenjan milletvekilliği diye bir kavram icat edilmiş, çok milletvekili çıkaran çevrelerde birinci olan partiye daha baştan bir milletvekili de son günlerin moda deyimiyle bonus yani ikramiye olarak verilmiştir. Bütün bu değişiklikler sırasında her seçim çevresinden kaç milletvekili çıkacağı, tabii nüfusa göre hesaplanırken, önce her ile bir kontenjan milletvekili verilmiş, milletvekilleri sayısı ondan sonra belirlenmiştir. Bu hesaplama sonucunda nüfusu düşük iller, nüfusu kalabalık illere göre seçmen sayısına oranla daha çok milletvekili çıkarma hakkına sahip olmuştur. Örneğin Bayburt, Ardahan, Kilis gibi düşük nüfuslu illerde bir milletvekili seçmek için 20-30 bin oy yeterken bu oran İstanbul, Ankara gibi büyük illerde 70-80 bine yükselmiştir. Sonuç olarak nüfusu düşük illerdeki bir seçmenin oyu büyük kalabalık kentlerdeki 2, bazen 3 hatta bazen 4 seçmenin oyuna eşit olmaktadır. Örneğin 2007 seçimlerinde bir Bayburtlu seçmen 4 İstanbullu seçmene bedeldir. İstanbul 1. bölgede bir milletvekili için yaklaşık ortalama 80 bin oy gerekmişken bu sayı Bayburt için yaklaşık ortalama 20 bin dolayındadır. Bu hesabı her ilde kullanılan geçerli oy sayısını o ilin çıkardığı milletvekili sayısına bölerek yaptım. Bütün iller için yapılacak böyle bir hesaplama çok ilginç sonuçlar verebilir. Hatta aynı hesap partilerin çıkardığı milletvekilleri için de yapılabilir. Ben sadece 2 ilin genel ortalamalarına baktım. İşin acıklı tarafı hiçbir politikacı bu sorunu gündeme getirip bu garip çelişkiyi düzeltmek istememiştir. Seçimlerde 3 tarafsız bakan maskaralığı. Sevgili okurlarım, demokrasinin en önemli koşullarından biri muhalefetin sadece var olması değil, iktidarla eşit ve adil koşullarda seçimlere katılabilmesidir. Türkiye'nin çok partili demokrasi tarihinde iktidarların karşılarındaki muhalefeti ezmek için her yola başvurduğu, özellikle seçim zamanlarında ellerindeki devlet olanaklarını haksız rekabet amaçlı kullandıkları gözlenmiş olduğundan, seçim kararı alındıktan sonra seçimleri etkileyebilecek olan 3 bakanlığa tarafsız kişilerin atanması kuralı getirilmiştir. İktidar partisinin mensupları olan İçişleri, Adalet ve Ulaştırma Bakanlarının seçim kararı alınınca değiştirilip yerlerine tarafsız kişilerin atanması gerekir. Bu kural gerçekten de kısa bir süre için uygulanmıştır. Sadece kısa bir süre için. Fakat demokrasinin temel ilkelerini ve kurallarını kendi çıkarları için yozlaştırmayı bir sanat haline getiren politikacılar, kısa bir süre sonra bunun da yolunu bulmuşlar, tarafsız bakan kuralının uygulanmasını tam bir demokrasi maskaralığına çevirmişlerdir. Bulunan dahiyane çözüm değiştirilen bakanların yerine müsteşarlarının veya bürokratlarının atanmasıdır. Oysa zaten bakanın siyasal görüşünden hatta partisinden olan müsteşarlar ve bürokratlar kimi zaman bakanlardan bile daha kralcıdırlar. Üstelik aralarında zaman içinde bir ast-üst ilişkisi kurulmuş bulunduğundan yeni atanan eski müsteşarlar ve bürokratlar eski bakanlarının sözlerinden çıkmazlar. Böylece bırakın bu üç bakanlığa tarafsız kişilerin atanmasını, bu kural doğrudan doğruya eski bakanın bakanlığını uzaktan kumandayla yönetmesi sonucunu doğurmuştur. İşin ilginç yanı hiçbir siyasal partinin bu maskaralığı sorun haline getirmemiş olmasıdır. Birkaç köşe yazarı dışında konuya eğilen bu yanlışı eleştiren politikacılara pek rastlanmamıştır. İktidar 2007 seçimlerine en büyük ikinci medya grubuna el koymuş olarak girdi. Demokrasimizin bazı çelişkilerine değinmeyi 2007 seçimlerinde yaşanan özel bir durumla son vermek istiyorum. Özel bir durum diyorum çünkü bu uygulamanın sadece bu seçimlere özgü olarak yaşandığını, bir daha yinelenmeyeceğini umut etmek istiyorum. Seçimlerden bir süre önce iktidar TMSF aracılığıyla ve hayli tartışmalı bir hukuksal kararla medyanın ikinci büyük grubu ve iki dağıtım şirketinden birinin sahibi olan Ciner grubuna el koydu. Böylece birçok gazeteyi ve televizyon kanalını denetimine aldı. Aslında Ciner grubu medyasının iktidara karşı olumlu yaklaşan bir yayın politikası vardı. Tabii çok satışlı gazeteleri ve izlenme oranı yüksek televizyon kanalı olduğu için bazı muhalif yazarlara ve seslere de yer veriyordu. Tabii bu grup iktidarın yönetimine geçti, artık AKP'nin sesi durumuna geldi. Demokrasinin en önemli koşullarından biri olan medya özgürlüğü tam 2007 seçimleri öncesinde, ne tesadüf, ihlal edilmiş, iktidar büyük bir destek sağlamış oldu. Grubun gazetelerinde ve televizyon kanalındaki yayınlar aynı yumuşak destek tonunda bile sürdürülemedi. Yılmaz Özdil gibi iktidara muhalif yazarlar veya genel yayın yönetmeni Fatih Altaylı gibi, başyazar Mehmet Barlas gibi bu operasyonu ve iktidara doğrudan bağımlı olan bir gazetede çalışmayı içlerine sindiremeyenler Sabah gazetesinden ayrıldılar. Peki yerlerine kim geldi? Merve Kavakçı'yı türbanıyla meclise sokmaya çalışan eski milletvekili, iktidarın Yılmaz savunucusu Nazlı Ilıcak Sabah'ta köşe yazarı oldu. Abdullah Gül'ün yakın arkadaşı Fehmi Koru ATV'de program yapmaya başladı. Sözün kısası Ciner grubunun zaten iktidara karşı olmayan bir yayın politikası izleyen gazeteleri ve televizyonundan iktidar sözcüsü haline getirildi. Böyle bir olay dünyanın bütün demokrasilerinde skandal olarak kabul edilir. Türkiye'de ise kimsenin sesi çıkmadı. İktidarda 2007 seçimlerine böyle bir destekle girerek Türkiye'deki demokrasiye bir darbe daha vurdu. Ama kimin umurunda? Dilerim bu olay bir daha yaşanmaz. Bu bölümde son derece belirgin, insanı çok rahatsız eden uygulamalardan sadece çarpıcı birkaç örnek verdim. Sizleri sıkmamak için bu örnekleri ayrıntı gibi görünen ama aslında yine çok önemli olan başka uygulamalarla çoğaltmak istemiyorum. Sadece şu noktayı vurgulayarak bu bölüme son vereyim. Türkiye'de demokratik rejim adı altında uygulanan çok partili düzen pek çok bakımdan ne adildir ne de demokratiktir. 3. Bölüm. Çok partili sistem bir yağma düzenine nasıl dönüştü? Sayfa 33. Sevgili okurlarım, geçen bölümde adına demokrasi dediğimiz bu garip rejimimizin bazı yasal ve teknik çelişkilerine değinmeye çalıştım. Şimdi biraz da çok partili sistemimizin bir yağma düzenine nasıl dönüştüğüne toplum bilimsel açıdan bakmaya çalışalım. Tabii çok kısaca. İktidarlar esas olarak yağmacılar arasında el değiştiriyor. Zaten çok yeni olan ve henüz gelişmemiş çok partili rejimimiz, 1950 seçimleri sonunda iktidara gelen Demokrat Parti'nin demokrasiyi çoğunluğun diktatörlüğü sayarak deforme etmesiyle büyük bir yara aldı ve özellikle 70'li yıllardan sonra tam bir yozlaşmaya uğradı. Yukarıdan aşağı yağma düzeninin mekanizması. Çok partili düzene geçildiğinden beri hem yukarıdan aşağı hem de aşağıdan yukarı müthiş bir yağma düzeni egemen oldu ülkeye. Yukarıdan aşağı yağma düzeni devlet eliyle özel teşebbüs yaratma politikasının yozlaştırılmasıyla ortaya çıktı. Aslında bu politika özel sermayenin yetersiz olduğu alanlarda devletin yatırım yapması ve ayrıca krediler, teşvikler, vergi indirimleri ve benzeri yollarla özel kesimin önünü açması politikasıydı. Devlet eliyle bir sermaye sınıfı yaratılıyordu. Bir süre bu politika doğru dürüst işledi de. Gerçekten layık olanlar mevcut hukuk sistemi ve ekonomi kuralları içinde yatırım yaptılar, büyüdüler ve geliştiler. Koç, Sabancı, Eczacıbaşı böyle kuruluşlardır. Daha sonra çok partili düzene geçilince iktidarlar mevcut sermaye yapısını beğenmeyip doğrudan kendi partilerine bağlı sermayedarlar üretmek istedi. Örneğin yeni iktidara gelen Demokrat Parti o dönemin en güçlü sermaye grubu olan Koç topluluğunun kurucusu ve lideri olan Vehbi Koç'u yanına çekmek için büyük baskılar uyguladı. Sonunda Vehbi Koç tek parti döneminde üye olduğu CHP'den istifa etti ama DP'ye de üye olmadı. Ondan sonra da sürekli olarak partiler üstü kalmaya özen gösterdi. İktidarlar kendilerine yandaş sermaye yaratmak için kimilerine hem bazı özel ayrıcalıklar hem kredi olarak para hem de kentlerin en değerli alanlarını verdiler. Daha sonra da madem ki bu büyük sermaye devletin desteğiyle gelişti, devleti de ben denetlediğime göre bundan payımı almalıyım anlayışı içinde büyük sermaye ile pazarlıklara giriştiler. Bu arada özel sermayenin bir bölümü medyanın gücünü keşfetti. Birdenbire müteşebbisler medya patronu, medya patronları da bankacı oldu. Böylece yukarıdan aşağı yağma medya ile politikanın kesiştiği noktalarda buluştu. Ülke geliştikçe sermaye de el değiştirmeye başladı. Sermayenin zaman içinde el değiştirmesi doğaldır. Ama bu el değiştirmenin haksız rekabet koşulları oluşturularak tepeden yönlendirilmesi ne doğal ve normaldir ne de demokrasinin kurallarıyla uyuşur. 1980 darbesinden ve özel iktidardan sonra ise bu el değiştirme, laik sermayeden dinci sermayeye doğru çok tehlikeli bir eğilim göstermeye başladı. Rejimle kavgalı olan politikacılar ele geçirdikleri bütün siyasal güçleri, rejimin altını oymakta kendilerine yardımcı olacağını düşündükleri iç ve dış dinci sermayeye destek olmak üzere kullanmaya başladı. Gerek hükümetin yani merkezi otoritenin gücü, gerekse belediyelerin yani yerel yönetimlerin güçleri kendilerine destek verecek, laik ve demokratik düzenle hesaplaşması olan bir ideolojiye bağlı sermaye gruplarının yaratılmasına ve gelişmesine tahsis edildi. Aşağıdan yukarı yağma düzeninin mekanizması. Yukarıdan aşağı bu yağma düzeni kurulur ve gelişirken aşağıdan yukarı yağma düzeni de kentlere akının yarattığı büyük konut talebi yoluyla gecekondulaşma süreci içinde yerleşti ve kurumlaştı. Siyasal iktidarlar kentsel alanların, orman alanlarının ve sit alanlarının işgaline göz yumdular. Hemen hemen her siyasal iktidar bu kentsel toprak yağmasına göz yummakla kalmadı, pek çok gecekondu affı yasası çıkararak bunu destekledi de. Aslında bu aşağıdan yukarı toprak yağmasının nihai kazancı varoşlarda yaşayanlara gidiyor gibi görünse de özellikle orman ve sit alanları yağmasında denetim ve dolayısıyla rant aynen gecekondu alanlarında olduğu gibi yine mafyanın ve politikacıların olduğu sonuçta ulusça yoksullaştık. Yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarı yağma parti örgütlerinde buluştu. Nasıl yukarıdan aşağı yağma bankacılık sisteminde ve medyada yoğunlaştı ise aşağıdan yukarı yağma da yerel gaspçıların parti yönetimlerinde söz sahibi olmalarıyla parti örgütlerinde somutlaştı. Varoşlarda yaşayan halk parti örgütlerinde aktif görevler alarak bu yağma düzeninden pay almaya çalıştı ve bunu başardı da. Aileler bazı bireylerini çeşitli partilerin yerel örgütlerine soktu, etkinleştirdi. Aynen Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki büyük aşiretlerin bir üyesini CHP'ye, bir diğerini de DP'ye vererek kendilerini güvenceye alması gibi, varoşlarda yaşayan halkla yerel ve ulusal siyasetin gücünü keşfedince bu gücü yaşam savaşında kullandı. Böylece siyaset hem yukarıdan aşağı hem de aşağıdan yukarı yağmanın kesiştiği, buluştuğu ve ülkeyi soyduğu bir etkinlik alanı oldu. Yağma düzenine geçişte gecekondulaşma sürecinin ve varoşların rolü. Sevgili okurlarım, köylüleri severim. Onlar binlerce yıl süren din, tarım imparatorlukları dönemindeki feodal yapının kurbanlarıdır. Savaş zamanlarında asker, barış zamanlarında köle, çiftçi olarak kullanılmışlardır. Yüzyıllarca toprak ağaları ve din adamları tarafından yönetilmişler, sömürülmüşlerdir. Binlerce yıl süren feodal kültürün geleneklerine tutsak olmuşlar, günümüzde bile bu düzenin belirlediği değer yargılarıyla, örneğin töre cinayetleri gibi, kan davası gibi çağ gerisi uygulamaların pençesinden kurtulamamışlardır. Feodal kültür yapısının köylülerin bedenlerini ve ruhlarını tutsak eden, farklılıkları reddeden, sömürücü niteliğinden hoşlanmam ama onun mertlik, vefa gibi duyguları besleyen yanını severim. Keşke mertlik, vefa gibi duygular endüstrileşmenin getirdiği kentsel kültür yapısının da başat ögeleri olabilse diye düşünürüm. Mert ve vefalı insanları severim. Çağdaş kültürü en yüce değer paradır diye tanımlayanları onaylamam. Çağdaş insanın mertliği ve vefası yoktur. Onun tek ilkesi çıkarlarını korumaktır diyenlerin gerçeği saptırdıklarını bilirim. Kente göçen ve bu nedenle de feodal kültürden kopan, mertlik, vefa gibi duyguları unutan, üstelik endüstriyel kentsel kültürün ortak yaşam kurallarına uymak gibi, farklı inanca ve özelliklere sahip insanlara da kendisine istediği saygıyı göstermek gibi ögelerini benimsemeyen, yozlaşmış kişilerin çok mutsuz ve hem kendilerine hem de çevrelerine yabancılaşmış insanlar olduklarını düşünürüm. Endüstriyel kentsel değerleri benimseyememiş ama feodal kültürden de kopmuş, boşlukta kalmış ve yozlaşmış insanları kutsal din değerlerimiz adına istismar eden politikacılar ne yazık ki onlara büyük bir kötülük etmektedir. Yalnız onlara değil, ülkeye de. Feodal değerlerden kopmuş ama endüstriyel kentsel kültürü benimseyemedikleri için boşlukta kalmış insanların kutsal dinimizin değerlerine sarılmaları son derece doğal ve olağandır. Doğal ve olağan olmayan bu insanların kutsal değerlerinin kendi çıkarlarına alet eden politikacıların elinde sömürülmeleridir. Kırsal alanlarda yaşayamadıkları için kentlere göç eden insanların topluma uyum süreçlerinde yerel ve ulusal politikayı keşfetmeleri, politikanın sihirli seçmen gücünü kullanarak kendi yaşamlarını düzenleyebileceklerini anlamaları demokratik bir bilinçlenmedir, desteklenmesi gereken bir süreçtir. Fakat ne yazık ki Türkiye'de yağmacılık, dışa bağımlılık ve liderler oligarşisi çevresinde yozlaştırılan ve ülke sorunlarını çözmek yerine sadece politikacıların ceplerini doldurmalarına yol açan düzenin demokrasi diye yutturulması, bu demokratik bilinçlenme sürecini de doğrultusundan saptırmış, boşlukta kalmış bu insanları çeşitli vaatlerle din sömürüsünün tutsağı haline getirmiştir. Sonuç kentlerin dış mahallelerinden yani varoşlardan yani gecekondu bölgelerinden başlayarak tüm kentsel alanları ve buradan hareketle bütün ülkeyi pençesine alan din istismarına dayalı yağmacı ve yozlaşmış feodal kültürün egemenliğidir. Kutsal dinimizin değerlerini istismar eden politikacıların yağmacı bir anlayışla yönlendirdikleri bu yozlaşmış feodal kültürden kurtulmanın yolu demokratik ve tabii laik yaşam biçimini savunularak geliştirilmesi ve ülke toplum çıkarları üzerine inşa edilmiş çağdaş bir ulusal bilincin oluşturulmasıdır. Türkiye tarikat destekli yozlaşmış feodal kültürün egemenliği altına giriyor. Peki tarikat destekli feodal kültür Türkiye'yi teslim alınca ne olur? Toplumda hiçbir hukuk kuralı kalmaz. Töre cinayetleri zorla hakkını arama ve alma egemen olur. Sorunlar şiddet yoluyla hatta cinayetle çözülmek istenir. Kentlerde özellikle de büyük kentlerde yaşamak olanaksızlaşır. Ne can güvenliği kalır ne mal güvenliği. Toprak yağması kurumlaşır. Ne arkeolojik sit kalır ne doğal sit ne kentsel sit. Ülkenin bütün zenginlikleri yağmalanır ve yok edilir. Yönetimin oligarşik yapısı iyice belirginleşir. Siyaset sadece ülkeye hizmet için değil, ülkeyi soymak için de kullanılır. Politikacılar sorun çözmez, sorun üretir. Cemaat kültürü, mahalle baskısı bütün özgürlükleri yok eder. Ulusal bütünlük ve vatandaş hakları yok olur. Topluma hemşehricilik, cemaatçilik, kabilecilik, aşiretçilik, mezhepçilik, tarikatçılık, sözün kısası bölücülük ve adam kayırıcılık egemen olur. Demokratik rejim dinci oligarşiye dönüşür. Eğitim tamamen dogmatik din eğitimine yönelir. Okul sistemi örgün ve yaygın eğitim çöker. Sistem yurttaş yerine mürit, vatandaş yerine fırsatçı üretir. Toplumda yeteneğe, çalışkanlığa ve dürüstlüğe dayalı yükselmenin yolları tıkanır. Ne tahsilin önemi kalır ne terbiyenin. Topçuluk, popçuluk, köşe dönücülük, çetecilik, tetikçilik egemen olur. Milli menfaatler veya ulusal çıkarlar denen kavram artık kullanılmaz olur. Ülkenin kısa ve uzun dönemli çıkarları görülmez olur. Bireysel çıkarlar ön plana çıkar. Toplum ve bireyler ulusal kimliğini yitirir. Toplumsal ve ulusal özgüven biter. Yabancı hayranlığı belirir. Dışarıdan yönetilme ve kurtarılma ihtiyacı doğar. Pozitif hukuk ortadan kalkar, adalet sistemi çöker. Güvenlik güçlerinin elinden çıkar. Yozlaşma, yağma, yolsuzluk ve yoksulluk her alana egemen olur. Ülke bağımsızlığını ve bütünlüğünü yitirir. Emperyalizmin pençesine düşer, bölünür. Kimdir bunun sorumlusu? Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş döneminin tamamlandığı 1945'ten beri ülkeyi yönetenler, dinci feodal yapıyı koruyarak ortaçağ zihniyetini hortlatanlar kimlerdir? Kimlerdir o iç ve dış güçler? Kimlerdir kent yağmacılığıyla dinci eğitimi iç içe geçirerek seçmeni koşullandıran ve böylece Türkiye'yi tarikatçılıkla destekli yoz, feodal, varoş kültürüne teslim edenler? Aydınları tetikçilere kurban edenler, Türkiye'nin geleceğini karartanlar, kimlerdir, kimler? Bu sorunun tek bir yanıtı var, politikacılar. Daha da kesin bir yanıt istiyorsanız Türkiye çok partili düzene geçeli beri ülkeyi yönetenler. Bakın bu süreç nasıl gelişti. Yağmacı siyasetin aşamaları. Sayfa 40. Türkiye'de siyasetin genel görünümünü bir anımsayalım. Sırtında tek gömlekle büyük kentlere göç etmiş olan belediye başkanları, görevlerinin sonunda gayrimenkul zengini olarak makamlarını bırakıyor. Başta başbakanlar ve maliye bakanları olmak kaydıyla pek çok bakan ve milletvekili hakkındaki yolsuzluk iddiaları her dönemde ayyuka çıkıyor. Gerek merkezi hükümetin gerekse belediyelerin hemen hemen her akçalı icraatı en azından bir adam kayırma, genellikle de bir yolsuzluk suçlamasını da birlikte getiriyor. Özelleştirme süreci pek çok yeni zengin yarattı. AB'ye uyum süreci çerçevesinde yapılan yasal değişiklikler bunları engellemiyor, bilakis hızlandırıyor. Kapalı kapılar ardında karanlık ilişkilerle satılan hisse senetleri, fatura yolsuzlukları, mali suçlar için getirilen afla örtbas edilmek isteniyor. Halkın dini duygularını istismar ederek paralarını toplayıp cebe atanlar, önde gelen politikacılarla yan yana fotoğraf çektiriyor. Siyasetçinin elinden kurtulanlar tarikat tuzaklarına yakalanıyor, varlarını yoklarını şeyhlerine yediriyor. Türkiye gırtlağına kadar yolsuzluk batağının içinde. İlginç olan husus bütün bunların halkın, yani seçmenin gözü önünde olması. Siyasetteki yolsuzluklar orta sağı çökertti. DYP ve ANAP parlamento dışı kaldı, liderleri siyaseti bıraktı. Orta sağ çökünce dinci sağ iktidar oldu. Üstelik de yolsuzluklara, yağmaya karşı çıkarak. Saf seçmenlerin bir bölümü de 2002 seçimlerinde kayıtlı her 4 seçmenden biri, 2007 seçimleri ise kayıtlı her 10 seçmenden 4'ü, belki Allah korkusu bunları yağmadan ve yolsuzluktan uzak tutar diye düşündü, onlara oy verdi. Yukarıda kısaca değindiğim çok partili sistemin yağmacı bir düzene dönüşmesi aşama aşama gerçekleşti. Yağmacı düzenin birinci aşaması. Türkiye'deki siyasal yağma kalkınmayı devletin öncülüğünde gerçekleştirme politikasının çok partili düzende yozlaştırılmasının bir sonucu olarak yukarıdan aşağı olarak ilk aşamasını gerçekleştirdi. Yağmacı düzenin ikinci aşaması. Tarımın makineleşmesiyle kırlardan kentlere doğru büyük bir göç başladı. Bu göçe uygun bir kentsel hizmet ve arsa planlaması yapılamadı. Bunun sonucunda büyük bir toprak yağması başladı. Siyasetçiler tarafından önlenmeyen, tam tersine desteklenen bu toprak yağması, varoşlara egemen olan yozlaşmış feodal kültürün de etkisiyle toplumda kurumlaştı. Yağmacı düzenin üçüncü aşaması. Politikacıların yukarıdan aşağı yağma uygulamaları ile yine politikacıların desteklediği aşağıdan yukarı yağmacılık, liderler oligarşisinin egemen olduğu siyasal parti yapısı içinde bütünleşti. Aşağıdan gelen yağma talepleri partilerin yerel örgütlerini ele geçirdi. Partilerin merkez örgütleri ve liderleri zaten yukarıdan aşağı yağmacılığa eğilimli olduklarından, aşağıdan il ve ilçe örgütlerinden, belediyelerden gelen bu yapılanma ile bütünleşti. Aşağıdan yukarı ve yukarıdan aşağı gerçekleştirilen yağmanın siyasal partilerin örgütsel yapısı içinde buluşması tabii liderler oligarşisinin egemenliğiyle kolaylaştırıldı. Yağmacı düzenin dördüncü aşaması. Her düzeydeki hem genel hem yerel siyaset yağmanın genel bir aracı haline geldi. Dönemin sloganı iş yapsın da isterse yesin oldu. Böylece siyaset ve yağma seçmen vicdanını da bütünleşti ve meşruiyet kazandı. Yağmacı düzenin beşinci aşaması. Dinci politikacılar halkın temiz din duygularını da bu işin içine dahil ederek yağma düzenine, siyasetten sonra siyasete zaten alet ettikleri inançları da soktular. Böylece siyaset, yağma ve din istismarı tam anlamıyla bütünleşti. Kentle bütünleşememiş, kentlileşememiş ve zaten siyasal yağmadan pay kapmaya çalışan kentlerin çevresindeki varoşlarda yaşayan halk, tarikatlar yoluyla din istismarı yapılarak bu işin içine hem ideolojik hem örgütsel olarak iyice dahil edildi. Şimdi tarikatçılık ile yağmacı siyaset yine din ticareti ekseninde tam bir ittifak içinde tüm Türkiye'yi pençesine almış görünüyor, hem de aynı zamanda rejimi de tehdit ederek. Bu bölümü bitirirken Türkiye'deki demokrasinin en büyük düşmanlarından birinin yağma kültürüne dayalı bir değerler sistemi olduğunu ve bu değerler sistemine bağımlı hale gelmiş, bu sistemden beslenen, liderler oligarşisine teslim olmuş siyasal parti yapılarının demokrasinin yozlaştırılmasından sorumlu tutulması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Tabii liderler oligarşisi derken sadece parti içi demokrasinin yokluğundan kaynaklanan soruna işaret etmiyorum. Liderler oligarşisi terimini Türkiye'de demokrasinin katılımcı bir biçimde işlemesini engelleyen, mevcut çarpık yapının bir biçimde devamını sağlayan bir oligarşi olarak kullanıyorum. Türkiye'yi esas olarak ne partiler ne milletvekilleri biçimlendiriyor. Tüm yetkiler ve uygulama tek adamda, liderde toplanıyor. Örneğin tek parti iktidarlarında o partinin genel başkanı çok partili koalisyonlarda ise o partilerin genel başkanları Türkiye'yi tek adam anlayışıyla yönetiyor. İşte bu liderler demokrasimizin eksiklerini, yanlışlarını düzeltmek yerine kendi işlerine geldiği için hiçbir iyileştirme yapmadan mevcut çarpık yapıyı koruyorlar. Örneğin %10 seçim barajının düşürülmesi ya da milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda adeta gizli bir fikir birliği içinde eylemsiz kalıyorlar. Seçim yasasını ya da siyasal partiler yasasını bilerek ve isteyerek değiştirmiyorlar ya da istedikleri gibi otoriter ve yönetimlerini güçlendirecek biçimde değiştiriyorlar. Çünkü bu yasalar onların liderlik güçlerinin temelini oluşturuyor. Böylece katılımcı olması gereken demokrasi iyice liderler oligarşisine dönüşüyor. Bırakınız halkı, sivil toplum kuruluşlarını, milletvekilleri bile alınan bu kararları yeterince etkileyemiyor. Ayrıca unutmayın, sandığı neyin önüne koyarsanız içinden o çıkar. Aşiretlerin önüne koyarsanız aşiretler çıkar. Mezheplerin önüne koyarsanız mezhepler çıkar. Tarikatların önüne koyarsanız tarikatlar çıkar. Yağmacı değerler sisteminden beslenenlerin önüne koyarsanız yağmacılar çıkar. Tarikatlara ve yağmacılara bağımlı oligarşik siyasal partilerin önüne koyarsanız dinci yağmacılar çıkar. Bu konuda daha ayrıntılı irdelemeler yapmak isteyenler benim Demokrasi ve Vampirler adlı kitabıma bakabilirler.